Evet. Herkese merhaba. Bugün çok kıymetli, özellikle çok ihtiyacımız olan konularda bize doğru bilgi verebilecek olan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'da Orman Mühendisliği bölümünde Toprak İlmi ve Ekoloji Anabilim Dalı'nda öğretim üyeliği yapan Doğanay Tolunay ile sohbetimize başlayacağız. 2 dakikalık gecikme için çok özür dilerim. Çok alakasız bir yerdeyim. Dünyanın öbür ucundayım. Ve bu yüzden de gördüğünüz gibi gündüz sizde, yani bizde gece olmasına rağmen şu an bulunduğum yerde gündüz. İnternete çok zor bağlandım. İnternete bağlanabilmek için ne kadar hamle yaptığımı anlatsam gerçekten küçük bir anekdot olur. O yüzden şimdi daha fazla konuyu uzatmadan önce Doğanay Bey'e bağlanmak istiyorum. Doğanay Hoca'ya bağlanmak istiyorum. Fakat şunu belirtmek istiyorum size. Şimdi hepimiz gerçekten canımız yanıyor ve insan özellikle bizim coğrafyada canı yandığında, kendisini çaresiz hissettiğinde paranoyaklaşabiliyoruz. Paranoyaklaştığımız için olaylara sakin bir şekilde bakıp sorunun kaynağına inip çözüm üretmek yerine şikayet ederek sorunu sürekli konuşarak sorunu büyütüyoruz. Halbuki çözümleri konuşuyor olmamız lazım. Bunu da böyle hani çok rahat duygularla söylediğimi zannetmeyin. Ben de sizin kadar, her birimiz kadar heyecanlıyım ve ben de açıkçası kelle avcılığı yapmak istiyorum. Çünkü avlanması gereken belirli kelleler olduğunun da farkındayım. Fakat o kelleleri avlamak da bizim asıl sorunumuzu çözmeyecek. O yüzden sorunun kaynağına inip rehabilite etmekle ilgili odaklanıp bundan sonra üzerimize düşen şeyleri öğrenerek uyguladığımızda zaten kaynağı, yani bataklığın bataklığı kurutacağız sineklerle, sinek avlamak ve sineklerle savaşmak yerine. O yüzden şimdi kendisini davet edeceğim, özür dileyerek. Doğanay hocamızı davet ettim. Birazdan katılacaktır.
Merhaba Nazlı Hanım.
Merhaba, hoş geldiniz hocam. Nasılsınız?
İyiyim, sağ olun. Ben de sizin gibi zor şartlardan bağlanıyorum. Ben de bir canlı yayındaydım. Onu bitirdim. Hemen stüdyodan bir kenardan ben de bağlanıyorum. Sağ olun, bir yaramazlık yok. Üzülüyoruz tabii. Yani halen işte bugün biraz yağmur yağdı, dindi ama devam eden yerler var. Üzülüyoruz. İnşallah bundan sonra olmaz. Ama sizin de dediğiniz gibi sorunun temeline inip yeterince çözüm üretebilirsek ki gelecekte buna benzer birçok sorunla daha sık karşılaşmaya başlayacağız. Sorunun nedenlerini çok iyi ortaya koyarsak ve bunların nedenini de sorduğunuz zaman söyleyeceğiz. Biz insanlar yatıyoruz. Biz kendimizi değiştirerek daha ileri gidebileceğimizi düşünüyorum. Öyle bir giriş yapalım.
Çok çok doğru söylediniz. Pardon, bir şeyi kapatıyorum ki yazışmaları kapatıyorum ki daha sonradan konuşmamızın sonuna doğru tekrardan açacağım. Ve orada insanların size sormak istediği konuşmadığımız belirli konular varsa onlara da cevap verebilmeniz için çok önemli bir şey yapıyorsunuz. Çünkü şu an aslında gerçekten herkesin susup sizin dalınızda kendini geliştirmiş orman mühendisliği bölümüne bağlı olan bir bölümde eğitim aldığınız ve eğitim verdiğiniz için söylüyorum. Herkesin affedersiniz bas bas bağırarak konuşuyor olması lazım. O yüzden şimdi size sorayım, yani bütün şeyi bölmeden akışı size bırakmak istiyorum. Çünkü konuşmalarınızı zaten o akış içerisinde çok düzgün bir şekilde ne yapılması gerektiğini defalarca anlattınız. Ben videolarınızı izledim. Fakat biz heyecan içerisindeyken kafası kesilmiş tavuk gibi davranıyoruz. O yüzden bize en baştan başlasak, bugün yangın sonrası toplum olarak, yani işte görevlileri bir kenara bırakıyorum, hükümeti, devleti bir kenara bırakıyorum. Vatandaşlar olarak en doğru yapmamız gereken şey sizce nedir?
Şu bir kere dediğinizde çok haklısınız. Hemen bir suçlu aramaya çalışıyoruz. Sanki hiç biz değilmişiz şeklinde. Hani bu kadar da şey olunca öcüler yaratıyoruz. Günah keçileri yaratıyoruz. Bunları yaparken işte iklim değişikliğini günah keçisi haline getiriyoruz. Yani biz hiçbir şey yapmadık. Bütün her şeyin suçlu iklim değişikliğiymiş deyip biz kendimizi ondan sıyırmaya çalışıyoruz. Ya da çok dedikodular dolaşıyor işte terör müdür, kundaklamadır mıdır, sabotaj mıdır, nedir? Olabilir de olmayabilir de, yani bunu devletin resmi
İklim
kurumlarının.
değişikliği bunu nasıl yapar? Yani bugünkü iklim değişikliğinin orman yangınlarına etkisi nedir?
Onu hemen söyleyeyim, çünkü hani bize ne şey var, benim Haziran ayı başında yazdığım bir yazı da vardı da oraya da atıfta bulunacaktım. Aslında orman yangınlarıyla mücadele yangından hemen sonra başlar diye bir yazı yazmıştım ben. İşte tam o noktadayız. Yani asıl bu da şeylerden, yangınlardan ders çıkartıp gelecekte bu boyutta, bu çapta yangınlar olmaması için şimdiden başlamamız gerektiğini söyleyecektim, ama hemen açayım bu iklim değişikliği yangınları nasıl arttırıyor diye. Bir kere ormanlarda kendi kendine yangın çıkmıyor. Bu yangınların daha doğrusu sadece yıldırımlardan çıkar. Bir de çok ıslak otlar olursa, sıcak koşullarda böyle çimleri yığmışsınızdır bir yere, bahçe atıkları, onları bekletirseniz ya da ıslak saman balyaları falan, samanlıkları koyarsanız o zaman çıkabilir, ama burada bir ıslaklık, nem, yağış olmadığı için onu geçiyorum. Yıldırımlar doğaldır. Geri kalanların tamamı insan. %89 bakın Türkiye'de ve dünyada insan. Şimdi iklim değişikliği doğrudan yangın çıkmasına neden olmaz. Orman yangınlar. Yani işte sıcaklıklar arttı, 45-50 derecelere çıktı. Oradaki ormandaki yapraklar, çalılar, kuru otlar vesaire kendiliğinden tutuşmaz. Bu mümkün. Çok yüksek sıcaklıklarda 200-250 santigrat derecelere çıkması lazım ki organik madde o yüksek sıcaklıklarda tutuşabilir. Böyle bir şey yok. O nedenle bir kıvılcım gerekiyor. Yani ormanda yangın çıkabilmesi için bir kıvılcım gerekiyor. Ve orman yangını olabilmesi için yanıcı madde olacak. Organik madde, kuru. Var mı ormanda? Var. Hava, oksijen olacak. Var mı? Var. Bir de tutuşturucu olacak, kıvılcım olacak. Onu işte uzakta tutmamız gerekiyor.
Nedir o
Niye bunu anlatayım?
tutuşturucular?
Ya, bir
Yani
sürü
cam
sebep var.
şişeler, plastik şişeler,
Cam
neler başka?
şişeler, camdan atılmış izmaritler, sönmeden atılmış izmaritler, elektrik nakil hattı geçerken o tellerin birbirine değmesi sonucunda çıkan kıvılcımlar, kontrolsüz bir şekilde veya söndürmeden bırakılan mangal ateşleri, işte gerekli önlemler almadan yasak olmasına rağmen çiftçinin anız yakması gibi, bunlar daha çok ihmal ve kaza. O kadar çok farklı sebep sayabilirim ki, yani inanılmaz örnekler var. Mesela
Bunların ama yani yüzde
balyanın
90, 95'i insanların meydana
sonucunda.
getirdiği sebepler.
Evet, aynen.
Buyurun.
Aynen. Biz onun altında. Yani çok çok farklı sebepler var, onlarca. İşte iklim değişikliği baktığımızda o yanıcı madde, tutuşturucu madde var ya, yani şeye yanıcı madde diyeyim, yani işte ormanlarda yanmaya hazır organik
Kumsalanlar.
kuru otlar, çalılar, ağaçların, ormana gittiyseniz böyle yürürken şeydir böyle çıtır çıtır yumuşak, böyle halı üzerinde yürürsün. Biz onu ölü ot deriz. Ağaçların dökülen yapraklarından oluşur. Ölü örtü.
Ölü örtü.
Örtü.
Bravo. Evet, ölü örtü.
Ölü örtü deriz. Şimdi Ege Akdeniz'de bunlar kızılçam yaprakları. Bunlar reçinelidir ve çok kuru olur. Ve çok kalın olur. 25-30 santime kadar çıkabilir kalınlığı bunların. Bunlar
Bu üst toprak değil, değil mi? Bu üst toprağın yani topsoil dediğimiz şeyin üstündeki atık
evet.
malzemeden bak. Evet.
Evet. Yani İngilizcesini söyleyeyim, özür dileyerek, litter deniyor. Yani çer çöp deniyor bir şeyin, ama
Evet.
çer çöp bilimsel olarak şeyde, litter olarak da kullanılıyor. Veya forest floor olarak da isimleniyor. O toprağın üstündeki birikmiş son yılın, birkaç yıldır dökülen ağaçların kuru yaprakları. Bunlar iklim değişikliğiyle birlikte ormanın altındaki otsu türler, çalılar zamanından önce kuruyor, çok kuruyor. Ağaçlar su dengesi, su kaybetmeye başlıyor. Suyu sağlamak için zamanından önce yaprak dökmeye başlıyor. Yani çünkü ağaçların yapraklarından stomalar var. Buradan sürekli topraktan su alıp atmosfere veriyor. Terleme yapıyor. Transpirasyon yapıyor. Bu su dengesini sağlamak için ağaçlar yapraklarını döküyor ve o kalın ölü örtü, yanıcı maddeler artıyor, birikiyor. Ben şöyle de açıklıyorum bunu. Ormanda işte bu organik madde, kurumuş otlar, çalılar, ölü örtü, ağaçlardan dökülen yapraklar barut fıçısı haline getiriyor ormanı, patlamaya hazır. İklim değişikliği bu barut fıçısının TNT dolu bir bomba haline getiriyor. çaksanız hava yumuşak. İşte o kibriti biz insanlar çıkıyoruz. İklim ve sonrasında da çıkan yangınlar çok hızlı büyüyor. Yani her taraf kurumuş. Uzun zamandır yağmur yağmamış. İşte bakın, geçen hafta 45 derecelere çıktı. Marmaris'te 45,5 derece santigrat dereceyle bugüne kadarki en yüksek rekor kırıldı. Maksimum sıcaklık rekoru kırıldı. Benzer şekilde diğer yerlerde de orman hazır halde bekliyor. Ve bu sırada siz yangın çıktıktan sonra siz müdahale edene kadar alıp başını gidiyor. Kontrolünüzden çıkabiliyor. İklim değişikliği, orman yangınları arasında böyle ilişkiler var. Ve bunun dünya üzerindeki adı da mega orman yangınları deniyor. İşte Kaliforniya'daki, Kanada'daki orman yangınları gibi çok büyük, işte Avustralya gibi 2020 yılında olmuştu, 1,5 yıl önce. Bunlar mega yangınlara dönüşüyor. Çünkü yangınla birlikte işte o korlar rüzgarla taşınmaya başlıyor, başka yerlere sıçrıyor. Rüzgar kendi meteorolojik koşullarını yapıyor, rüzgar artıyor. Saatte birkaç kilometre alana yayılmaya başlıyor orman yangınları. Çok geniş alanlara yayılabiliyor. Buna hazırlıksızsanız da müdahale gücünüzü kat kat aşıp hava
Böyle
koşullarına bağlı kalıyorsunuz.
şimdi bir de orman sonuçta gündüz özellikle oksijen üreten, yani bu ototrof dediğimiz bitkiler sonuçta güneşin ışığıyla, ben bunu çok anlatıyorum kitaplarımda da yazıyorum hocam, o yüzden kusura bakmayın araya gireceğim. Şeyde ya, o ışıkla işte oksijeni ve hidrojeni birleştirerek maddeye dönüştürdükleri için, yani yaprak yaptıkları, meyve yaptıkları, dal yaptıkları için özellikle gündüz güneş havadayken zaten oksijen oranının çok yüksek olduğu, oksijen yakıcılığıyla çok tanıdığımız bir element aynı zamanda, sadece hayat olarak bakmamak lazım. Zaten dediğiniz, tam anlattığınız gibi yangına muazzam uygun, kuru ama oksijeni bol miktarda yükselmiş bir ortam oluşturuyor. Peki bu yangınları giderek daha da ısınan havalarla karşılaşacağız dünyada. Çünkü karbon döngüsü kırılmış durumda. Bunu engellemek için bir ormanın içinde yapılması gereken nelerdir? Yani gölgeler mi koyulmalı, yoksa işte ağaçların birbirleriyle aralarına itfaiye arabalarının geçmesi için ya da yangının sıçramasını engellemek için sınırlar mı açılmalı? Yani bunun bir listesi vardır sizde. Bunu öğrenebilir miyiz sırasıyla?
Tabii, yani şimdi bunu zaten az önce söylediğim gibi orman yangınlarıyla mücadele hemen yangın sonrası başlar. Hatta demiştim, böyle yazmıştım. Editör de hocam bunu yanlış yazdınız herhalde diye düzeltmiş. Tam da söylediğim şey bu. Şimdi burada tabii sadece yani nasıl çeşitli başlıklar altını toplayabilirim. Vatandaşların, sizin benim yapmam gerekenler var. Belediyelerin, ilgili bakanlıkların yapması gerekenler var. Yani bunları başlık başlık söyleyebilirim.
Çok güzel. Ben buraya bakıyorum, arada not alıyorum. O yüzden yanlış anlamayın yani. Buyurun.
Yok, estağfurullah. Şimdi nereden başlayayım? Şeyden başlayayım. Vatandaştan önce ormanlardan sorumlu Tarım Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü'nün yapması gerekenlerden başlayayım. Çünkü Türkiye'de ormanlar devlet ormanı, neredeyse tamamı, %99'u devlet ormanı, kamu malı ve sorumlusu Orman Genel Müdürlüğü. Ve burada orman yangını çıkmaması için önlem alması gereken kurum da Orman Genel Müdürlüğü. Bunun için ne yapması gerekir? Bunun için yangın öncesinde işte yangın risk haritaları oluşturması gerekiyor. Nereler yangına hassastır, yanabilir, bunların hazırlığını yapması lazım ki yapılıyor. Sonrasında bu yangın riskinin yüksek olduğu bölgelerde yangının ilerlemesini önleyecek şekilde işte nedir? Biz yangın emniyet şeritleri deriz. Böyle ormanın ortasından belki görmüşsünüzdür, böyle dümdüz şey yaparlar, şeritler halinde keserler, çıplak toprak yüzeyi kalır orada. Genellikle sırtlardan geçer, yani tepelerin sırtlarından geçer.
Bunun bir
Oralarda
standardı
yangın.
var mıdır? Yani o yolun, o ayrık yolun, ağaçları birbirinden ayıran yolun bir genişlik standardı var mıdır?
Tabii.
Yoksa bunun...
İşte oradaki ağaçların boyunun iki katı falan gibi şeylerimiz var. Ağaç türü değişir çünkü. Hani sıçramasın diye bir şey.
Devrildiğinde.
Genellikle evet, devrildiği zaman olmasın. Oradan bir de rüzgarla birlikte alevin hızıyla diğer tarafa geçmeyecek gibi. Aşağı yukarı 50 metreler civarındadır. Bunları yapmak. Yangın gözetleme kuleleri kurmak. Yani ormana. Onun haricinde örneğin nedir? yangının önlemek için ekipman, hava filosu, araç filosu, işçi bunları temin etmek, bunları yerleştirmek gibi görevleri var. Bunlar da yapılıyor zaten uzun yıllardan beri. Bizim Orman Genel Müdürlüğü çok uzun yıllardan beri bu işlerle uğraşıyor. 1839 yılında kurulmuş bir şey. Yani çok büyük bir birikimi var ama ne oldu, ne
Osmanlı'dan
değişti?
bugüne kadar, yani Osmanlı İmparatorluğu'ndan bugüne
Evet,
kadar ne oldu ilk son? Evet.
Osmanlı'dan itibaren konuldu. Neler oldu da bu yangınlar çok fazla artmaya başladı? Bir, işte şöyle bir şeyler olmaya başladı. Yapamadıklarını söyleyeyim. Bunun diğerlerinin hepsi yapılıyor. Yapamadıkları bir orman içine çok fazla kamu yararı var denilerek insan girmesine, tesis yapılmasına imkan sağlandı. Yani her yıl ortalama 30 bin yeni 30 bin hektar yeni alan orman içinde açılıyor. Yüzlerce, binlerce yeni tesise izin veriyor. Bu tesisleri genel olarak kullanıyorum. Örneğin madenler, yollar, köprüler, elektrik nakil hatları, RES'ler, HES'ler gibi enerji tesisleri, oteller, kampüsler, hastaneler, mezarlıklar, cezaevleri, sağlık tesisleri, trafolar, baz istasyonları, onlarca. Onlarca işte doğal gaz hattı, boru hattı gibi bunlar izin veriliyor. Bunlar orman içine girdikçe insan girmiş oluyor. Bu insanın girmesi de orman içine işte ne dedik az önce, kıvılcım. Bak insan ne kadar orman içine fazla girerse kıvılcım o kadar artıyor. Diğer yandan nüfus arttı ve Ege Akdeniz'de yaşayanların herkesin hayali emeklilikte bir sahil kasabasında yerleşmek. Ormanla iç içe yaşayan insan sayısı da arttı. Yani işte ormana yakın yerde orman arazisinde olmasa da oradaki tarım alanları yavaş yavaş yerleşimlere dönmeye başladı. Ve buralardan da bir şekilde orman riski, orman yangını riski artıyor. İnsanlarımız ormanlardan faydalanırken genellikle hani ormana gittiğin zaman ağaç olacak, su olacak. Bu ikisi olduğu zaman üçüncü bir şey geliyor aklınıza, mangal yapın. Yani bunlar olmazsa olmaz. Yani hatta şey diyebilirim, orman eşittir mangal. Yani bizim ülkemizde
Ve
bir yerde
korumaya
gördüğümüz gibi.
dair, ormanı beslemeye dair, ormanda yaşayan o mikrobiyotayı, yani o toprağın üstündeki canlıları korumaya, çünkü onlar da o ekosistemin en önemli işçileri, değil mi? Onların hepsi küçük structure'lar, doğanın askerleri yani baktığınızda, ya da kuşlar. Bunlara dair de hiçbir katkısı olmayan bir kültürümüz var. Yani evet, orada
Tabii.
sizin dediğiniz gibi ormanlar çok güzel, insanların kıyısında yaşamayı tercih ettiği şeyler, ama kompost bile yapmıyoruz ormanı beslemek için. Geri beslemek için desem daha doğru olur.
Onu konuşalım çünkü hani ben şey derim, o da dolaşıyor işte kompost yapalım, ormana atalım yanan yerlere. Bunun yerine ormana bunların gerek yok çünkü özellikle Ege Akdeniz bölgesindeki orman alanlarının önemli bir kısmı bu yanan alanların koruyarak, birazcık da destekleyerek, özellikle tohum vesaire yani olmayan yerleri yeniden birkaç yıl içinde kendini toparlamaya çalışacağını söylüyorum.
Peki hocam,
Dışarıda
mesela tohumla destekleyelim dediniz ya, ben bir vatandaş olarak belirli tohumları alıp ormana gidip istediğim yere dikme hakkım var mı?
Hakkınız var ama yani atabilirsiniz. Bu da tohum toplukları falan yapıyor ama altını çizeyim, yapmamanızı rica ederim.
Neden?
Çünkü neden? Şimdi diyelim ki meyve yediniz, eriktir, şeftalidir, koydunuz kaba, bunu gittiniz ormana attınız. Yapanlar da var, izleyenlerden de yapmamalarını rica edeyim. Çünkü biz ormanın mümkün olduğu kadar doğallığını korumasını isteriz. Bu tür meyve ağaçlarında çeşitli hastalıklar olabilir, böcekler olabilir. İşte yani mantarlar, iyi bir şey, iyi mantarlar da var, kötü mantarlar da var, bakteriler var, ağaçların da virüsleri var. Bunları o doğada bulunmayan şeftali, erik, diğer meyveleri oraya götürdüğümüz an bu hastalıkları da oraya nakletmiş olmamız olasılığı var. Yani orada bugüne kadar onunla karşılaşmadıkları için aynı bizim Covid'le karşılaştığımız gibi çok büyük salgınlarla da karşılaşabiliriz. O yüzden hani çok iyi niyetle anlıyorum işte kuş şey yesin, meyve yesin onlar da ama şimdi doğada zaten doğal olarak meyveler var. Yani o yediğimiz şeylerin meyvelerin çoğunun yabanisi doğadan geliyor. Hatta bizim yemediğimiz ama doğada bulunan hatta yeni şey yaptık mesela Mersin Akdeniz coğrafyasında çok güzel bir şeydir. O makinin bitki örtüsüdür. Böğürtlenler var, yaban erikler var, kuş burunları var. Yani zaten doğada meyve ağaçları var. Biz oraya şeyleri insan eliyle oraya tohum attığımız zaman buna benzer zararları var. Tohum topu yapabiliriz ama bunun için şunu tavsiye ediyoruz. Mümkün olduğu kadar ormanda bulunan doğal bitkilerin, o bölgede yaşayan bitkilerin, ormandaki bitkilerin tohumlarından serpmenizi tavsiye ediyorum. Diğer şeyleri daha çok hani tarım alanlarına, kendi yaşadığımız alanlara, kendi bahçelerimize yaptığımızda gerek var. Çünkü bakın şey var. Özellikle iklim değişikliğiyle birlikte çok daha hassasız. Bu işte insanlar daha çok seyahat ediyor. İklimler değiştiği için ekolojik koşullar uygun olmayan işte Japon balıklarını örnek verebilirim. Şey balon balıkları, Japon balığı diyorum.
Ha,
Balon
bugün
balıkları.
çok çoğaldılar artık Akdeniz'de
Evet,
ve
evet.
Ege ve Akdeniz'de.
İşte eskiden Akdeniz onların yaşaması için yeterince sıcak değil, ısınmaya başladı, fazla oluyor. Buna benzer çok sayıda böcektir, başka şeyler de geliyor. Bakın ihracat, ithalatla bile o karton kutuların, ahşaplar vardır, şeylerin, buzdolapları vesairenin altında gelen. Onların içinde de çok sayıda böcektir, mantardır gelebiliyor.
İşgalciler değil mi bunlar? İşgal
Yani
etmeye geliyorlar.
istilacı, yabancı tür deriz.
İstilacı, evet.
Bu şekilde de zararları doğaya aktarmış olmamız olasılığı var. O yüzden umarım sorunuza cevap vermiştim. Vermişimdir.
Evet.
Yapmamanızı tavsiye ederim
Peki o
naçizane.
zaman vatandaş olarak şimdi içimizde kalıyor ya, yani bir şeyler yapmak istiyoruz. Oturup izlemenin ya da işte bu görevi olan işte Orman Genel Müdürlüğü'nün görevini yapmayan insanları suçlamamızın ötesinde gerçekten katkıda bulunmak istiyoruz. Ne yapmamızı tavsiye edersiniz?
Bir, kendimizi değiştireceğiz. Yani şeyinde bir kendimizden başlamamız lazım. Niye? Yani o kadar çok var ki yani bilmiyorum bir anket yapabilseydik keşke. İşte izmaritini camdan dışarı söndürmeden işte 1.000 kişiye yakın var şeyden kaça atmıştır acaba? Şimdi, bunu atıyorsanız belki orman yangını çıkarttınız haberiniz yok. Orman deyince aklınıza mangal geliyorsa her ağaç gördüğünüz yerde ateş yakmak aklınıza geliyorsa ve bunu yapıyorsanız işte bunları değiştirmemiz gerekiyor. Yani izin yeri verilen yerler var, kontrollü yapılan yerler var. Buraları tercih etmemiz gerekiyor. Ormanların değerini anlayarak buraları işte bu yangınların çıkış sebebinin bizler olduğunu tabii yani İzmarit ve işte verdiğim mangal örnekleri geçen yıl 3.400 yangın çıkmış. Bunların belki 100-150'si, 200'ü bunlardan çıkmış. Çok daha farklı sebepleri var ama biz bireylere düşen şeyler bunlar. Bir de başka bilinçleneceğiz. Sadece orman yangınları konusunda değil. Diğer bir sürü afet de artıyor. Afet bilinci kazanmamız lazım. Bakın yani beklenen bir deprem var. Marmara depremi diyeceğim. İstanbul değil çünkü bütün Marmara bölgesinde bir deprem var. Depremci hocalardan alıntı yapıyorum. Onlar özellikle İstanbul depremi deyince kızıyorlar. Marmara depremi demek gerekiyor diye. Birkaç hafta önce, bayramdan önce seller oldu Doğu Karadeniz'de. Hatırlarsanız insanlar 8-9 kişi hayatını kaybetti. Ondan önce yani insan ölmedi ama Marmara Denizi'ni bitiren bir müsilaj belamız vardı. Gündemden düştü. İç Anadolu'da çoğu yerde çok ciddi bir kuraklık belamız var. Halen bu kuraklık devam ediyor. Çiftçilerimiz yani çok zor durumda. Bunların hepsi aslında afet. Ve iklim değişikliği denilen bir olay var. İklim değişikliği birlikte bu meteorolojik kaynaklı, meteorolojik hava olaylarında, aşırı hava olaylarında ciddi artışlar olacak. Dolular, düşük hava sıcaklıkları, ne bileyim fırtınalar gibi. Şimdi bunların artacağını biliyoruz. Bunlara karşı bilinçlenip kendi önlemimizi nasıl zarar, daha az zarar görürüz diye bunları bilmemiz gerekiyor. Bu önlemleri almamız gerekiyor. Ki hani işte ev alacaksanız sel durumunu kontrol edin gibi. İşte su basmanını yüksek tutmaya çalışın gibi. İşte tarımda başka yerlerde bir sürü önlemler var. Ki İstanbullular doludan zarar görmüştü biliyorsunuz 4 yıl önce. Binlerce araç zarar görmüştü. İstanbulluların ağzı yandığı için dolu uyarısı geldiğinde herkes artık kapalı otoparklara koşuyor. Hatta biliyorsunuz kapalı otoparkta yer kalmadığı zaman üstünü örtüyorlar. Halılarla, kilimlerle araçlarının üzerine örtüyorlar. Malcanın yongasıymış derler. İşte bu da bir önlem. Yani buna benzer afet anında nasıl yaparız? Bunları nasıl önleriz? Bunları öğrenmemiz gerekiyor. Ve afet anında sel, yangın anında nasıl davranmalıyız? Bunları öğrenmemiz gerekiyor. Ha bunu bir de söyleyeyim bir cümleyle. Tabii bizim öğrenmemiz de burada belediyeler ve işte Orman Genel Müdürlüğü'ne görev düşüyor. İşte
Uygulamayı.
yangınlar ödülüyor. Tabii yani ne yapacak mesela insanlar orman yangını oldu, nasıl davranacak? Nasıl kaçacak? Şimdi bina yangınıyla orman yangınları arasında çok büyük fark vardır. Bina yandığı zaman ne yapar insanlar? Genellikle yukarı kaçar, üst katlara çık kaçar değil mi? Orman yangınlarında mesela tam tersini yaparız. Yani aşağı doğru kaçarız. Hava almak için duman altında kaldıysak yere kapanırız gibi. Yani kent yangınlarıyla, bina yangınlarıyla orman yangınlarında farklı davranmak gerekir. Bunları öğretilmesi gerekiyor. Ve maalesef bu konuda yani yok. Çok fazla Türkiye'de altyapı yok. İşte belediyelerin bunları yapmasını öneriyoruz. Ama genel olarak insanlarımızın doğa bilincinin olması, işte bu afetler konusunda bilincinin olması, bilinçlenerek ve afetler bir şekilde yangınlar vesaire geldiği zaman paniklemeden, paniklememek son derece önemli. Paniklemeden öğrendiğimiz bilgileri tekrar etmek, daha önceden yapılmış bunların şeyleri var, detayları var tabii. Kaçış planları, tahliye planlarına uymak
Şöyle bir
gibi
şey var.
önlemler var.
Şimdi burada sizi seyreden kitle öyle bir kitle ki ben eminim buradaki kitlenin %99'u çok ciddi söylüyorum yani zaten hiçbir zaman İzmir etini doğaya atmıyor. Zaten bizler yürürken ciddi söylüyorum karıncayı eziyor muyuz diye yere bakarak yürüyen insanlarız. Şimdi o yüzden de sizin bahsettiğiniz her şeye katılıyorum ve saygı duyuyorum ama bizim asıl öğrenmek istediğimiz biz zaten doğaya zarar vermemekle ilgili yıllardır aktif olan insanlar olarak bugün verilen zararın arkasından ne yapabilerek hayata katkıda bulunabiliriz? Çünkü bu insanın içinde kalan bir enerjiye dönüşüyor. Başkalarının yağmaladığı hayatı gördüğünüzde sadece seyirci kalmak ya da işte belediyeleri ya da işte Orman Genel Müdürlüğü'nden hesap sormanın ötesinde aktif olarak bir şeyler yapmamız lazım. Bunun yanında ne yapabiliriz? Bir de bu ne yapabiliriz'e odaklanalım. Yani ama kendimiz için değil. Yani işte nasıl yangından
Tabii ki.
kaçarız, nasıl? Bu açıkçası artık
Aynen.
önemli çünkü bundan çok daha kötüye gidecek. Ben bunu kitaplarımı okuyanlar biliyorlar. Ben bunu ciddi söylüyorum 10 senedir anlatıyorum. Bugünleri kitaplarımda birebir nasıl olacağını anlatıyorum. Çünkü eğer büyük resmi görüyorsanız ve olaya holistik bir şekilde bakıyorsanız zaten bugün kaçınılmazdı. Bundan daha kötüye de gideceğiz. Bir ülke olarak söylemiyorum bunu, dünya olarak söylüyorum, yanlış anlaşılmasın. Şimdi o yüzden de biz işte diyelim ki yakınımızda olan bir bölge yandı ve o bölgenin tekrardan yapılanması için doğayı yalnız bıraktığımızda, tek başına bıraktığımızda zaten doğa çok verimli. Ama yapmamız gereken en doğru şeyler nelerdir ve yapmamamız gereken en önemli şeyler nelerdir? Yani çok aktif bir grup var karşınızda ve bu aktif
Anladım.
grup gerçekten de artık ne yapacağını şaşırmış durumda ve sizden doğru bir yönlendirme ile bizi asker olarak kullanmanızı istiyoruz.
Sağ olun. Aslında yapılabilecek şeyler var ama şöyle bir sorunumuz var. Nedir bu sorun? Ormanların sorumlusunun Orman Genel Müdürlüğü'nün olması. Dolayısıyla yapılabilecek şeylerin bir kısmını yapma şansınız yok. Bunun için Orman Genel Müdürlüğü'nün sizlere veya bizlere bir şekilde izin vermesi gerekiyor. Hemen bu
Orman Genel
yangını
Müdürlüğü'nün yangından sonra yapması gereken şeyler neler?
şimdi bundan sonra ne yapılacağını ben size anlatayım. Buradan dersler çıkartabiliriz. Çünkü bu ormanın hepsi olmasa bile önemli bir kısmı kendi kendine işte tohumlarından ya da köklerinden sürgün verebilmesi için önümüzdeki Kasım-Aralık ayına kadar yanmış, tamamen yanmış ağaç gövdelerinin kesilerek uzaklaştırılması gerekiyor. Bunu geciktirdikçe şey olacaktır. Yani zaman uzadıkça ormanın kendi kendini yenilemesi zor olacaktır. Çünkü bu ağaçları kesmek için ormana gireceksin. Tohum, işte çimlenen çam fidanlarını ezmek zorunda kalabileceksiniz gibi. O
Peki
nedenle
hocam şunu soruyorum. Ben diyelim ki 15 tane arkadaşımı aldım, ormana girdim. Bütün yangın bölgesindeyim. Talan edilmiş durumda yangın tarafından orman. Başladım kesip ayıklama yapmaya. Ayıklama diyorum buna. Ayıklama yaptım. Bunu engelleyen bir yasa var mı?
var. Yani
Nedir o
oraya girip
yasa?
Orman Kanunu 6831 sayılı Orman Kanunu. Oradan
Yanlış yanlış
ormanın
ağaçların yani
hiç
nedir?
fark etmez. Hiç fark etmez. Kuru bir şey bile bir kütük bile alsanız, arabanıza koysanız bu yakalanırsanız arabanızla birlikte el koyan bir yasa. O suç.
Peki,
Yani bunu Orman Bakanlığı'yla işbirliğine giderek yapabiliriz. Onların
Orman
izin vermesi.
Bakanlığı ile bu anlamda işbirliği olan sizin bildiğiniz bir şey var mı? Dernek ya da işte STK var mı? Sosyal bir kurum.
Daha çok şöyle söyleyebilirim. Belki sizi Orman Mühendisleri Odası'na yönlendirebilirim. Orman Mühendisleri
O
Odası
zaman
yakın
Orman
ilişkileri.
Mühendisleri Odası'na gidip diyeceğiz ki gönüllüyüz, bizi kullanın.
Aynen öyle.
Orman Mühendisleri Odası'ndan bu anlamda başvuracağımız spesifik bir kişi var mı?
Şeyin ismini verebilirim. Oda başkanının ismini verebilirim. Hasan Türk Yılmaz.
Hasan Türk Yıldız'ı bulup Hasan Bey'e diyeceğiz
Yılmaz.
ki
Yılmaz. Türk Yılmaz.
Yılmaz. Hasan Türk Yılmaz.
Yani şey dedim. Orman Genel Müdürlüğü ile de yakın ilişkileri olduğu için size söylüyorum.
O zaman buradaki kilit kişimiz Hasan Bey. Hasan Türk Yılmaz'dan bizi kullanması için yardım isteyeceğiz.
Evet.
Arkadaşlar görüyorsunuz en azından o bir ölü külleşmiş bitki örtüsünü temizlemek için şu an Orman Mühendisleri Odası'ndan Hasan Türk Yılmaz'a ulaşarak bu konuyla ilgili gönüllü çalışmaya başlayabilirsiniz. Bu bir. Evet.
Bunun haricinde örneğin işte bunun büyük bir iş gücü olabilir, şey olabilir. İşte kesilen ağaçların taşınması için yeterince araç gereç eksiği olabilir. Onu bilmiyorum. İşte bunu Orman Genel Müdürlüğü'nün planlaması gerekiyor. Yani ne kadar kesilecek, kesim işçisi ne kadar var, bunlar için araç gereç var mı şeklinde onların planlaması gerekiyor. Belki böyle bir araç gereç ihtiyacı varsa onlar olabilir. Bu ormanların
Bu
tekrardan
anlamda
yönlendirilmesi.
eğer araç gereci olan elinde nakliye araç gereci ama bu nakliye
Şey
dediğim
olabilir.
yani
Şey olabilir. Motorlu
kamyon.
testere ihtiyacı olabilir. Kamyon olabilir. Yani bunlar işte dediğim gibi Orman Genel Müdürlüğü ile irtibata geçerek
Organize edeceğiz.
organize
Eğer bu
edilmesi.
anlamda ellerinde bizi izleyenlerde bu tip araçlar gereçler varsa istiyorsanız Haypeti'ye yazabilirsiniz. Haypeti'ye bizler adına bu ilişkiyi kurabilir ve bu trafiği sağlayabilir. Çünkü şu an vatanın bize ihtiyacı var. Yani sadece
Bunda ama
devletten.
şu anda şey değil. Yani bunu hemen böyle bir şey yapmayın. Orman Genel Müdürlüğü ile iletişime geçerek bizim böyle imkanlarımız var. İhtiyacınız varsa biz size veririz
Tamam,
şeklinde olmak
harika.
lazım.
İki.
Çünkü hani belki de kabul etmeyebilirler. Ben sadece size fikir verme açısından bunları söylüyorum. O yüzden hani en doğru adres bir şekilde Orman Genel Müdürü ile ilişkiye geçmek. Hatta benim kafamdaki düşünce şöyle. Sadece sizin derneğiniz değil, inanılmaz bir şey var. Hani beni onlarca, hatta abartmayayım böyle 100'e yakın STK, şirket, holding vesaire arayıp hocam bundan sonra ne yapacağız? El
Tabii.
birliğiyle yapalım. Yani bu şeyi gördük yani işte 10 liralık fidan bağışıyla bu işin olmadığını anlatmaya çalıştık. Başka yapılabilecek şeyler de var. Bir şeyler yapmamız lazım diyen çok insan var. O nedenle hani belki sizin sadece şunu yapmanız bile yeterli olabilir. Bir şekilde burada bir platform oluşturarak yani biz sivil insanlar diyeyim, kamunun dışındaki insanlar biz her şeye hazırız deyip Orman Genel Müdürlüğü'ne, Tarım Orman Bakanlığı'na gidip
Yani
bizden ne
emrinizde
istiyorsunuz?
izleyeceğiz.
Evet, aynen öyle. Hani ben önümüzdeki bir iki gün içinde şeyle görüşmeye çalışacağım. Yani ilgililerle görüşmeye çalışacağım, ulaşmaya çalışacağım. Şu anda çünkü başları çok yoğun. Bugün işte yağmur yağdıktan sonra biraz yangınlar azaldı ama bugün Muğla'da, Marmaris'te öğrencilerimi aradım. İki tane kadın öğrencimi aradım. Bir haftadır ormandalar. Yani hiç üstlerini değiştirmeden 3-5 günden beri cansiperhane çalışıyorlar. Halen bitmiş değil. İşte o nedenle önümüzdeki haftadan itibaren bir şekilde Tarım Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü ile iletişime geçmek gerekiyor. Dediğim
Devletin
gibi çok
organlarına destek vermemiz lazım. Ama
evet,
bunu
aynen.
sizin söylemeye çalıştığınız onların yöneteceği şekilde yapıyor olmamız lazım. Yani devlet
Zaten
organlarına karşı çıkarak değil, onlarla onların çizdiği stand, sınırlarda onların emrinde olarak yapıyor olmamız lazım.
kesinlikle. Çünkü hani az önce söyledim. Türkiye ormanlarının %99'u şeydir, devletindir. Ve orada herhangi bir şekilde örneğin işte ağaç kestiniz diyelim, hiçbir izin almadan suçlu duruma düşersiniz. Yanmış da olsa.
Tabii.
Ağacı kestiniz.
6.800 Orman Kanunu dediniz. Bu çok önemli. Çünkü
6.831.
31. Harikasınız. Peki, orman mühendisleri odasıyla ve Orman Genel Müdürlüğü ile iletişime geçtik bir kısmımız. Fakat oradaki kota doldu ve orada çünkü insanları organize etmek de çok zor olabiliyor. Yani bazen çok affedersiniz bunu söylemek zorundayım. Nerede çokluk orada şeylik gibi oluyor. O yüzden de evet. Ve o yüzden de daha dikkatli davranmaya çalışmalarını da anlıyorum insanların. Fakat biz bunun dışında üçüncü adım olarak başka neler yapabiliriz? Çok güzel yönlendiriyorsunuz.
Şimdi,
Çok teşekkür ederim bunun için.
bir de şey söyleyeyim, şimdi şunun için de çok dikkatli oluyorlar. Mesela aynı şeyi ben orman yangınlarını gönüllü olarak söndürmek isteyenlere de söyledim. O konuda da uyardım. Bu işler aynı zamanda riskli işler. Yani can güvenliği olabilen işler. Eğitimsiz insanların gidip ağaç kesmesi, orman işte ağaç üstüne devrildi, motorlu testere kullanırken kendine yaraladığın gibi nedenlerle riskli işler olduğu için de diyelim ki gönüllü olarak oraya gittiniz, bunu yapıyorsunuz. Sorumlu oradaki yetkili orman mühendisi. O yüzden de biraz titiz davranıyorlar. Bunun da bilincinde olmamız lazım. Yani herhangi bir şekilde o yanan alanda başınıza bir şey geldiği zaman gerekli önlemi almadığı için oranın sorumlusu kimse, onu da zan altında bırakabiliriz. Yani bu da iş güvenliği kanunlar açısından önemli. O nedenle de onu uyarayım.
Bu, peki sizin şimdi siz bu konuda uzman olduğunuz için sizin bilginiz dahilinde Orman Mühendisleri Odası dışında bu anlamda çok aktif çalışan bir STK hiç yok mu Türkiye'de?
Var ya, var mesela şey var. Hani ben bunu bir de şey açısından söyleyeyim. Hani Orman Mühendisleri Odası, Orman Genel Müdürlüğü'yle çok yakın ilişkiler.
En
Yani
doğru yönlendirmeyi onlardan alabiliriz.
bunlar yapabilirler. Bunun harici mesela Türkiye Ormancılar Derneği var. Biraz daha Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü'yle muhalif gibi diyelim. Biraz uzak duruyorlar. Araları limoni, öyle söyleyeyim. Ama önemli bir kurumdur. Ben de bilim kurumundayım, o Türkiye Ormancılar Derneği. Tema var. Yani aktif olarak şey yapıyor. Biliyorsunuz onun da şey açıklaması oldu. Yani işte oraları kendi haline bırakmak gerekiyor ama işte bağış alıyoruz gibi açıklama oldu. Çok da eleştirildi. Hani orada bilim kurulu, bu yazdığımız şeyleri oralarda da anlatıyoruz. Ama hakikaten bakın, yani burada bir tüm ülkede bir seferberlik halinde bir sinerjiye ihtiyaç var. Sadece siz değil. İnanılmaz. Yani milyonlarca insan asker şeklinde bize bir şey söyleyin, biz bir şeyler yapalım diye bekliyor. Böyle bir sinerji var. Yani işte bir beklenti var. Bu beklentiyi büyük bir sinerjiyle doğru yönlendirebilirsek çok hızlı bir şekilde buraların
Burada
yeniden
size çok görev
ormanlaştırılır.
düşüyor. Yani özür dilerim böyle konuştuğum için. Ama niye size çok görev düşüyor? Ben bu sohbeti yapabilmek için bir sürü isim vardı. Bir sürü isim arasından özellikle sizi seçtik biz ekiple. Çünkü
Teşekkür
bir
ederim.
çok sakinsiniz. İki uzlaştırmacısınız. Üç yani olaya her açıdan odaklanabiliyorsunuz. Biraz insanların ekonomik şeylerini düşünerek daha fazla odaklanabiliyorsunuz. Ben o kısımla hiç ilgilenmiyorum çünkü insanların parazitik bir organizma olarak artık çok kendilerini aştığına inanıyorum. Yani biz artık bir susup gerçekten de bugün verdiğimiz zararı nasıl rehabilite edeceğimizle ilgili çok ciddi reformlar yapmalıyız. Ekonomiyi düşünmeden, ekonomiyi
Evet,
ve işte
katılıyorum.
kendimizi ya da keyfimizi düşünmeden. Ama burada size çok çok şey düşünüyor. O yüzden zaten bu şeyden sonra sizi takip etmek isteyen bir sürü insan olacaktır. Takip eden insan olacaktır. Ben de duyularınızı yakından takip edeceğim ve paylaşacağım da. Lütfen,
Teşekkürler.
lütfen yani bu anlamda bir gelişme olduğunda lütfen kendi sayfanızdan da duyurabilir
Tabii.
misiniz? Ben sizi her gün bakacağım ve paylaşacağım şeyden.
Tabii ki,
Peki,
tabii ki. Tabii ki yani zaten hani böyle bir şey geldiği için dediğim gibi bu haftada, önümüzdeki haftada çok sayıda insanla neler yapabiliriz konuşacağız şeyinde. Hatta belki bu taraflar diyeyim yani işte o Tarım Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, o TEMA, Türkiye Ormancılar Derneği, işte ÇEKÜL var, bir sürü STK var, sizler varsınız. Belki ortak bir masa oluşturabilirsek, ortak akılla, fikirle birlikte bir araya gelirsek el elden üstündür, akıl akıldan üstündür. Belki bambaşka şeylere de gidebiliriz.
zaten bizim en büyük problemimiz bu. Bu ortada çok iyi niyetle oluşan sinerjiyi yönetebilecek birlik duygumuz eksik. Ve dediğiniz olursa yani dediğim gibi biz amele bir grubuz. Çok açık konuşayım size. Biz ne tuvalet temizlemekten gocunuruz ne işte gerekirse ağaç o yanmış ağaçları ama sadece doğru bir şekilde yönetilmemiz lazım. Ve çok çok çok isterim yani ve maddi manevi bu anlamda da ne gerekiyorsa ben kişi olarak yapmaya hazırım. Sadece haber vermeniz yeterli. Peki bunların dışında şimdi işte Orman Mühendisleri Odası'yla ya da işte Orman Genel Müdürlüğü ile iletişime geçtik. Onlara araç gereç eksiklerini ya da işte insan gücü olarak kendimizi hizmetlerine sunduk. Ardından o yetmedi. Bir kısmımız da gitti. İşte Türkiye Ormanlar Ormancılar Derneği, TEMA, ÇEKÜL buralarla katıldı. Onların yönlendirmesiyle doğru şeyler yapmaya başladık. Bu etti 3. Dördüncüsü bunun dışında başka ne yapabiliriz?
Başka ne yapabiliriz? İşte Orman Genel Müdürlüğü'yle ilgili olarak örneğin maddi şeye ihtiyacı var mıdır yok mudur onu bilemiyorum. Yine onlar karar verecek. Yani bağışlar vesairedir gibi. Sadece fidan bağışı değil. Bundan sonra akademik destek de olabilir. Özellikle burada hani bize düşüyor. Yani ormancı hocalara düşüyor. Türkiye'de 11-12 tane orman fakültesi var. Bizler bu açıdan gidip Orman Bakanlığı'na buraların işte toprak haritalarının biz bunlara etüt proje deriz. Yani oraların yeniden ormanlaştırmadan önce incelenmesi, toprak özelliklerinden topografik özellikleri, iklim özelliklerine kadar incelenmesi gerekiyor. Bu konuda yardıma ihtiyacınız var mı? Biz her türlü desteği hazırız diye bu bize biraz düşen göre ki bunu da yapacağız. Diğer arkadaşlar da bunu en kısa zamanda yavaş yavaş görüşmelere başladık. Herkesin şeyi söylediği şey bu bir vatan görevidir, insanlık görevidir. Biz işi gücü bırakır orada çalışırız şeklinde. Ama bakın yine çalışırız ama burada işte Türkiye'deki durumu anlamanız için söylüyorum. Orman Genel Müdürlüğü bunu istemediği sürece hiçbir şey yapamaz. Sadece burada oturmak zorundayım. Orman Genel Müdürlüğü burada kilit. Dediğim gibi ev sahibi o. Ev sahibi istemezse hiçbir şey yapamıyoruz maalesef.
Ev
Bu yanan
sahibi
alanda.
o değil, ev sahibi biziz. O bizim kiracımız. O
İşte
pozisyon.
mal sahibi bizim.
Kiracımız. Yani evet, yok mal sahibi biziz. Ona kiraya verdik o şeyi. Bize hizmet etsin diye o bizim memurumuz. Hani çünkü bunu gerçekten böyle koymak lazım. Devletin bütün birimlerinde çalışan insanların hepsi memurdur. Maaşlarını bizim ödediğimiz bir görev karşılığında aldığımız. O yüzden burada da demek ki vatandaşlar olarak hani eğer doğru desteği verebilmek için sesimizi duyurmak lazım. Çok çok haklısınız. Peki bu risk haritalarından bahsettiğiniz konuşmanın başında. Hiç elinizde bu anlamda risk haritası var mı Türkiye ile ilgili? Bundan sonraki bölgelere dikkat edebilmek için söylüyorum.
Ufak tefek birkaç tane örnek var. Yani Türkiye'nin genel olarak şeyleriyle ilgili.
Türkiye'nin
Onları
genel
şey yapalım.
olarak mesela Orman Genel Müdürlüğü'nde bütün risk haritalarının hazırlanmış olması zorunlu mu?
Var. Zaten bunlar yapılıyor.
Yapılıyor değil
Yani
mi?
Orman
Bu
Genel
risk
Müdürlüğü'nde
haritalarını bir vatandaş olarak kolaylıkla isteyebiliyoruz.
isteyebilirsiniz. Zaten bir kısmını şeyde yayınlıyorlar. Orman Genel Müdürlüğü ya da Orman Bölge Müdürlükleri web sayfalarında bunları da yayınlıyorlar. Hatta şey var, yangın eylem planlarını da hazırlıyorlar. Yıllık olarak yangın yönetim planları olarak geçer. Yangın yönetim planlarında özellikle riskli şeylerde mesela Antalya, Adana, Muğla, İzmir bölgeleri için, bu iller için yangın yönetim planları var. İşte kim nerede duracak, kaç tane personel var, yangın öncesinde ne
İzmir'dekini
yapılacak gibi.
biliyorum. İzmir'dekini biliyorum çünkü İzmir'de biz lisedeyken, yani ben çok eskiden beri olan bir şey. Ormanda bir yangın çıktığında yapılması gerekenlerle ilgili çocukların bile aktif olduğu, aktif olmalarıyla ilgili çok ciddi bir toplumsal bilinç var. Çünkü aynı zamanda dikkat ettiyseniz İzmir daha kurak bir şeye sahiptir. Daha kuraktır. Peki şunu sormak istiyorum size. Bütün mesela işte yangın oldu, yangından sonra bitti. Oradaki toprak bundan nasıl etkileniyor? Yani biz doğru zamanda oradaki yanmış, küle dönüşmüş ağaçları taşıdık. O topsoil dediğimiz bütün canlı tabakanın yaşadığı toprak bundan ne derecede etkilenir?
Çok fazla etkilenmiyor yani işin gerçeği. Çünkü yangın işte 1500-2000 santigrat dereceye kadar çıkabilir yerine göre, ama yangınları gördüyseniz çok hızlı bir şekilde, hani böyle saçları kavurur yapar ya, bir alevde şey yapar, öyle kavurup gidiyor. Üstündeki organik madde yansa da toprağın üstteki 1-2 santim haricindeki kısmı çok fazla zarar görmüyor. Yani bunun için çok ağır ve uzun süre yanması lazım ve toprak kötü bir iletken, yani işte kazarsanız altının serin olduğunu görürsünüz, 3-5 santim altında üstü kavrulsa bile. O nedenle orman yangınlarından sonra toprak çok fazla zarar görmez. Hatta nasıl söyleyeyim, biz bazen ormanları gençleştirmek için ormanı yakmayız, ama ormanın üstündeki o az önce söylediğim ölü örtüyü yakarız. Buna yangın kültürü deriz. Aslında bu nasıl söyleyeyim, o humuslaşma süresi vardır. Humusu bilirsiniz. Organik madde. Yani bir şekilde kompostlaşmaya benzer. Ağaçlardan dökülen yapraklar, kuruyarak dökülen yapraklar zaman içinde çürür. Oradaki organizmalar bunları yemeye başlar. O yapraklar siyah renkli humus haline gelir. Sonra da bunlar toprağa girer. Bu bir oksitlenme, yanma, ayrışma sürecidir organik madde. Ve biz bu süreci kontrollü bir şekilde tabii o dökülmüş yaprakları yakarak hızlandırırız. Niye yakarız? O kül var ya, hani yandıktan sonraki kül, şu andaki orman yangınlarından sonra o organik maddenin içinde, organik madde yandıktan sonra o külün içinde kalsiyum, manezyum, potasyum, fosfor gibi elementler de var. Yani o aslında yanan organik maddeler, yapraklar, dallar bir bakıma da gübre. Ve bunlar da yağışlarla birlikte, eğer çok şiddetli sağanak yağış olursa bunlar tabii taşınıp gidebilir, hatta zararları bile olabilir, ama yavaş yavaş bunlar toprağa karıştığı zaman aslında toprağı da iyileştiriyor. Yani o küller çok da kötü bir şey değil o yangın sonrasında. O nedenle diyoruz şey yok. Hani çok konuşuldu işte, ormana kompost yapalım, kompost atalım, biyoçözünür maddeler götürelim gibi. Bunlara gerek yok. Çünkü toprak yangından sonra sadece üstteki 1-2 santim zarar görür ve o yanmış küller, o yanmış küller de aynı zamanda gübredir. Azot haricinde, hani azot yanmayla birlikte ki nitrojen de, nitrojen de denir İngilizce'de. O yanma sırasında azot oksidi halinde havaya karışır. Azotça biraz fakirleşir. Ama diğer işte ametal elementler, işte kalsiyum, manezyum, potasyum, sodyum, nikel, ne varsa içinde, onlar 10-12 tane faydalı bitki besin maddesi o külün içinde vardır. Ve bir bakıma o yeni tohumlarından düşen, hani kozalaklardan düşen, yanmış ağaçlardan, kızılçamlardan, külün içine düşen tohumlar bu bitki besin maddesi olan bu elementlerce zengin bir ortama düşüyor. Çıplak toprağa düşüyor. Az önce söylediğim o kalın, demiştim ya, ölü örtü yapraklar. Onun içine düştüğü zaman kökleri toprağa ulaşmıyor, ama yangından sonra külün içine düştüğü zaman toprağa temas ediyor. İlk yağışlardan sonra bunlar çimlenecek, toprağa ulaştıracak kökünü ve bu bitki besin maddesi de zengin toprakta kısa sürede büyüyebilecek. Bu şekilde bir döngüsü var. Her yerde değil. Ege, Akdeniz bölgesindeki coğrafyada böyle bir döngü var.
Çok güzel. Çok güzel. Yani aslında doğanın sistemi gerçekten insanın yetişebileceğinden çok daha muazzam detaylı ve muazzam akıllı bir sistem. Bizim sadece bunu tanıyor olmamız lazım ki yanlış müdahale ederek o
Evet.
sistemin kendini yenilemesini geciktirmeyelim. Çok zor.
Kesinlikle. Yani o yüzden hani iyi niyetli, sizin de söylediğiniz gibi çok iyi niyetli öneriler var. Hakikaten işte bu meyve ağacı dikelim önerisi de çok iyi. Yani
Ama bir anda işte Güney
çok
Amerika'ya giden İspanyolların İnkalara işte grip bulaştırması gibi ormana bir hastalık bulaştırabiliyorsunuz. Yani savaşarak sonuçta o
aynen.
bölgeyi de geçirmediler.
Aynen o işte şey, evdeki meyvelerin tohumlarını şeye atmak bunu sağlayabilir. Güzel bir örnekti şeyde. Hani bunları önlememek için ve anlamadığımız, bilmediğimiz de o kadar çok şey var. Yani biz doğayı tamamen çözebilmiş değiliz. Yani bakın, bir insanı anlamak bile bir sürü işte sağlığını vesaire onlarca analiz yapıyorlar, inceliyorlar. Doğada binlerce canlı var. Her
Tabii.
birinin isteği farklı, her
Milyonlarca.
birinin özelliği farklı. Bir de şey var. Bunların birbirleri arasındaki ilişkiler de var. Yani öyle dinamik, öyle karmaşık bir sistem ki. O nedenle biz çok fazla dışarıdan müdahale etmeden onların ilişkilerini anlayabildiğimiz kadarıyla o ilişkileri daha iyi hale getirmek için yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çalışmalıyız. Ama bunu da bizlerden çok uzmanların yönlendirmesine bırakmamız lazım.
Evet.
Çünkü o bakış açısına sahip olmadığımız için iyi niyetle bir öneri yaptığımızda, bir girişimde bulunduğumuzda belki çok daha zararlı sonuçlara neden olabilir. Yani ona kaş yapayım derken göz çıkarmak diye ifade etmiş büyüklerimiz. Bu şekilde dönüşmesin.
Peki doğaya mutlak bir teslimiyet lazım. Bilgili bir teslimiyet. Yani doğayı anlamaya çalışmak ve doğanın bizden çok daha iyi dizayn edildiğini, bizim zekamızdan çok daha ötede olduğunu kabul ederek teslim olmak lazım ve öğrenmek lazım. Peki mesela nitrojenle ilgili bir şey sormak istiyorum, azotla ilgili. Şimdi biz mesela ben bir tarım okuyorum şu an. Yani şu an dediğim uzunca bir süredir. Belirli bitkilerin beslenebilmesi için işte mesela nitrojen fertilizer olarak kullanılıyor. Fakat yangın sonrasında bu azota dönüşerek havaya karıştığında o bölgeyi böyle bir fertilizerla beslemek doğru bir yaklaşım mıdır? Yoksa ne yapılması lazım?
Yok, dediğim gibi yani o azotu kaybediyormuş gibi gözüküyor şey nedir? Hani evet, azot haricindeki fosfor, potasyum, kalsiyum, magnezyum kalıyor dedik o kümün içinde ama işte azot gitti dedik. Bununla hemen gübreleyelim derseniz hatalı olur. Niye diyeceksiniz? Çünkü zaten doğada bu azotu, havadaki serbest azotu bağlayan çok sayıda da şey var, canlı var. Yani bakteriler var. Azotobakteriler var. Bu maktagillerin köklerinde olan ki make
Hani soy
elemanları, o
ağacı
make
fasulyesi gibi değil mi mesela?
gibi,
Evet.
bezelye gibi, akasya ağaçları gibi
Evet.
bunların şeyinde kızıl ağaç mesela şey vardı bizim Karadeniz bölgesindeki dere kenarlarında bulunur kızıl ağaç dediğimiz. Bu gibi şeyler var. Maki bitki örtüsünün içinde de bu tür bitkiler var. Fi mesela, fi, yabani fi. Fi bir yem bitkisidir. Yabani fi bitkisi vardır doğada. Bu gibi çok sayıda bitkinin kökünde bu tür azot bağlayan bakteriler vardır. Bunun haricinde az önce işte konudan konuya atlıyoruz. Siz bir giriş yaptınız, mantarlara girdiniz şeyin ama ona cevaplayamadan konu
Yok.
daldı. O aklımda direkt
Yok, onu
benim
telefonda konuştuk. Burada hiç daha bahsetmedim ondan.
ha şey
Telefonda konuştuk. Evet, ama istiyorsanız sorayım.
dur şimdi şeyi
Tamam.
şey
Siz
yapalım,
diyorsunuz.
buraya gelelim. Buna ne diyorum? Bir de bunların mesela mikoriza mantarları var bu şeylerinde. Mikoriza dedikleri. Bunlar da mesela bitkiyle simbiyotik yaşayan, bitki kökleriyle ortak yaşam yapan ve bitkiden karbonunu alıp bitkiye çok daha geniş alandan misellerle çevreye yayılıp çok daha geniş alandan su ve besin maddelerini, işte bitkinin besin maddeleri de şeydir. Az önce saydığımız işte amonyum, yani azotun değişik formları, amonyum, işte şeylerin kalsiyum, şey fosfatlar, kalsiyum, magnezyum, potasyumun suyun içinde çözülmüş iyonlarını suyla beraber alırlar ve büyürler. Böylece bitkilerin kökündeki mikoriza mantarları da bu azotu vesaire bitkiye sağlarlar. O nedenle hani buralara azot gübrelemesi yapmamak gerekiyor. Bunu düşünmemek gerekiyor. Çünkü diyorum ya, geniş bir bakış açısıyla bakmak lazım. Buralar doğal alanlar. Ve bu doğal alanlar bir bakıma da farkında bile değiliz ama bizim içme suyu havzalarımız. O içtiğimiz barajlarda gelen sular bu alanlardan toprağın içine sızarak yeraltı sularını besliyor, dereleri besliyor. İşte buralarda mesela azot gübreleme yaparsanız, fazla miktarda azot atarsanız
Karışır.
bu fazla miktardaki azot su kaynaklarımızı
Evet.
kirletebilir. Azotu yeterince dikkatli olarak veremezseniz bitkiler için fazla azot zararlıdır. Hatta son yıllarda bizim konuştuğumuz bir sorun var. Azot depolanması, azot deposition denilen bir kavram var. Nitrogen deposition dediğimiz bir kavram var. Özellikle havadaki azot oksitler çok miktarda arttı. Bunlar yağışlarla ne diyelim, nitrik asit şeklinde çeşitli asitler nitrik asit şeklinde yeryüzüne iniyor. Topraklarda çok fazla azot oluyor ve lüks azot beslenmesi olarak adlandırdığımız bir kavram var. Bitkiler fazla miktarda azotla beslendiği zaman sürekli büyüyor. Odunlaşamıyorlar. Ve daha lezzetli hale geliyorlar. Böcekler için. Yani ve böcek zararları artıyor. Dolayısıyla hani evet iyi niyetliyiz ama çok çok ihtiyacı olmadığı sürece bunları yapmamıza gerek yok. Bunları yapacaksak yani bunların da yapılması gereken yerler var. Çok tahrip olmuş mera alanları, otlaklar işte bitki kalmamış, ezilmiş, hayvanlar çok gezmiş, toprak yüzeyi çıplak hale gelmiş gibi alanlarda belki bunlar planlı programlı şekilde yapılabilirler. Bu gibi bozulmuş mera
Erozyon,
alanları,
evet.
evet
Erozyon
erozyon,
alanların hepsi.
evet tarım alanları, erozyon alanlarında bunlar uygulanabilir, kontrollü bir şekilde abartmadan. Ama şu an için bu yanan orman alanlarında herhangi bir şekilde dışarıdan azot gübrelemesine gerek yok.
Çok çok teşekkür ederim. Çok kısa bütün konuştuğumuz başlıklar üzerinden şöyle söylemek istiyorum. Orman Genel Müdürlüğü bu işin bizim görevlendirdiğimiz patronu. Onlardan ayrı bir şekilde hiçbir şey yapmıyor olmamız lazım. Onlarla birlikte işbirliği yapabilmek için Orman Mühendisleri Odası'yla iletişime geçiyor olmamız lazım. Hasan Türk Yılmaz Bey bu konudaki ulaşmamız gereken kişi, tabii ki de taciz etmeden. Çünkü bu insanların da kendi hayatlarında çok ciddi işleri var, özellikle bu günlerde. Yani bazen destek verelim, yardımımız dokunsun derken damar tıkanıklığına yol açabiliyoruz.
Bir örnek vereyim mi
Tabii,
orada?
lütfen,
Mesela
lütfen.
bu yani ilk günlerde bu gönüllülerin yangına müdahale etmesinde bazı sorunlar yaşandı. Yani bunların videoları da geldi. Çünkü ormana mesela o yangını söndürmeye gittiğimizde belki daha ileride bir strateji yapıldı. Ormanın belli bir yere kadar yani yangın şey yaparız. Yangın emniyet çelikler açarız. Yangın kendiliğinden geldiğinde orada durabilir. Önündeki ya çıkan yangınlara müdahale etmek isteyenler oldu, çatışmalar oldu, bazı istenmeyen havaya silah sıkma gibi olaylar oldu, kötü olaylar oldu maalesef. Ama ondan sonra bunlar düzene oturdu. Yani oralarda uzman kişiler, yetkili kişiler bunlar onlarla uygun dillerle konuşursak yardımcı olacaklarını düşünüyorum.
Evet, iyi niyet burada en önemli
Evet.
anahtar toplum olarak. Zaten felaket zamanlarında benim anneannemin bir lafı vardı. Toplum felaket zamanlarında toplumun iyi niyetini yoklar Allah diye. Gerçekten de eğer iyi niyetli toplumsak felaket zamanlarında birbirimize karşı iyi niyetli olarak o zamanları aşabiliriz. Üçüncü olarak da Türkiye Ormanlar Derneği, Ormancılar Derneği, işte TEMA, ÇEKÜL gibi bir takım derneklerle iletişime geçebiliriz. Ama en önemlisi burada işte bu Orman Genel Müdürlüğü'ne araç gereçle ilgili gerek kamyon olabilir, gerek elektrikli testere olabilir, kürek olabilir. Elinizde ne varsa ihtiyaçları var mı diye sormak dedik.
Belki maddi bir şeyde de ihtiyaçlar olabilir. Yani fidan maaşı olabilir ya da aynı bağışlar olabilir. Bunları dediğim gibi irtibatla, koordinasyonla yapmak. Hatta aklıma şey geliyor. Yani benim şeyde az önce söylemeyi unuttum. Ellerinde yeterince tohum yoktu. Belki bazı yerlere kızılçam tohumu sağlamak gerekebilir. Ellerinde depolarında yoksa şey olabilir. Belki tohum toplama, o ağaçlardan tohum toplayarak Bunları Orman Genel Müdürlüğü'ne vermek, temin etmek gibi şeyler olabilir. Yani dediğim gibi bunları karşılıklı oturarak konuşmak gerekiyor.
Çok güzel, çok güzel. Sizden bir söz aldık ki siz yakın bir zamanda bu farklı farklı alanlarda aynı işi yapan insanları bir araya getirmekle ilgili bir çabaya gireceksiniz. O çabaya girdiğinizde
Elin üstüne kalacak gibi gözüküyor.
lütfen kalsın, lütfen girin. Çünkü hani bu yönetilmesi gereken bir şey. Nasıl yangını yöneterek işte ona bir kanal açarak orada kendi sonuna getiriyorsak bizim de toplum olarak yönetilmeye ihtiyacımız var. Kafamıza göre bir şey yapmayalım diye. Şimdi gelecekte daha fazla yangın var dediniz ve bu gelecekte daha fazla yangın kesinlikle olma olasılığı çok yüksek. Olasılık değil aslında. Yani artık net şekilde kendini gösteriyor. Risk haritalarını öğrenmemiz gerekiyor. Bu risk haritaları dediniz ki işte her bölgenin kendi Orman Genel Müdürlüğü'nün alt sayfalarında zaten sunuluyor dediniz. Peki şunu soracağım son olarak. Bu gözetleme kuleleriyle ilgili mesela gözetleme kulesi bağışı yapabilir miyiz?
Yani şu anda ona ihtiyaç yok. Yani bu zaten planlanmış durumda ve Orman Genel Müdürlüğü bir de İHA kullanmaya başladı. Şeyde yani uzaktan insansız hava araçlarıyla da orman yangınlarını yapıyor ama bunları ihalelerle kiralıyor. Hani burada Orman Genel Müdürlüğü ile görüşülürken illa maddi bağış olacaksa benim savunduğum şey şunlardan birisi hep konuşuluyor. Bir şekilde Türkiye'nin kendi uçak filosunu ve helikopter filosunu, uçak demeyelim sadece havadan müdahale gücünü oluşturması lazım. Ama
Kesinlikle.
bunun kendi kiralık değil çünkü bütün dünyada orman yangınları artıyor. İhale dışarıdan kiralamaya kalktığınız zaman fiyatlar yükseliyor. Zamanında bulamıyorsunuz. Yani yangınlar başladıktan sonra çıkıyor ya da çok yüksek fiyatlarla bulursunuz. Bir de artık bu uçakları da hani helikopter ve uçakları da 3-5 aylığına kiralıyorsunuz. Uçaklar 3 aylığına, helikopterler 5-6 aylığına kiralanıyor. Ama yangınlar artık yavaş yavaş sonbahar, kış aylarında da çıkabilecek. Isınmaya bağlı olarak. Hatırlayın, bu sene Ocak 13'te, 14'te 20 dereceler falan oldu İstanbul'da havalar. Yani böyle
Tabii.
şeyler yeniden yalancı bahar oldu. Bitkiler yeniden çiçeklerini açtı. Sonra da birdenbire kar yağınca bunlar da zarar gördü. O nedenle her zaman artık yangın çıkabilir. Bizim kendi uçak filomuzu yine altını çiziyorum, yanlış söyledim. Uçan hava araçları filomuzu oluşturmamız lazım. Sadece uçak sadece ya da sadece helikopter değil, hepsine ihtiyaç var. İşte helikopterle uçakla destekleyerek. Bu konuda gerekiyorsa bağışlar toplanabilir. Bunun bir formülizasyonu olabilir. Yani bu da çok ciddi bir iş çünkü bir organizasyondur. Bir lojistik de böyle bir hava filosu kurmak, yangınlarla mücadele, işte pilotları olacak, işte bunların tamiratları olacak, bakım merkezi olacak, havaalanı gerekecek, kiralaması, işte havaalanı kira mı olacak? Bunu acaba Türk Hava Kurumu mu yapar, Türk Silahlı Kuvvetleri mi yapar, Orman Genel Müdürlüğü kendi içinde mi olur gibi bütün bunların da bir şekilde şeyle konuşulması lazım. Yani ilgili bakanlıkta ve genel müdürlükte konuşulması gerekiyor. Yani sonuçta şöyle anlamayın, yanlış anlamayın. Fikirler var ama bunu kabul edecek, isteyecek olan Orman Genel Müdürlüğü. Bakın yani niye bunu söylüyorum? Baştan ilk günlerde bir sürü yardım desteği gelmişti. İstemediler uçak filosunu. Yani bu yangınlarda da bizim ihtiyacımız yok denmişti. Hatta hani belediyelerin arazözlerini bile kullanmama yetkisi tamamen şeyde.
Orman
Bütün
Genel.
bu
Ormanla ilgili olan her
Orman
şey
Genel
Orman
Müdürlüğü.
Genel Müdürlüğü'ne. Orman Genel Müdürümüzü bilir misiniz?
Bekir Karaca Bey.
Yani hiç
Bekir
tanıştınız mı
Karaca.
da soruyorum.
Uzaktan ama böyle şeyimiz yok. Yani
Anladım.
bir diyalogumuz yok.
Anladım. Çok çok çok teşekkür ederim Doğanay Bey. Çok güzel açıkladınız. Bir kere doğanın zekasını anlamayı ve doğanın zekasına teslim olup anlayarak hizmet etmenin altını çok güzel çizdiniz. Çok sağ olun. Bu Mycelium'la ilgili ben Mycelium diyorum öyle alıştığım için. Sadece bir şey eklemek istiyorum. Fukushima'da bu nükleer sızıntı gerçekleştiğinde Japonlar nükleer sızıntıyı bu Mycelium yani mantarların yer altında bulunan ağlarıyla çözdüler. İnanılmaz doğru kullanıldığında ama işte doğayı ve o ekolojik sistemin bölgeden bölgeye fark göstereceğini de anlayarak müdahale etmek lazım. Belki bu Mayıs'ın ayla ilgili bana bir söz vermiştiniz telefonda. O konuyla ilgili uzman yine öğretim görevlisi olan arkadaşlarınızdan bir tanesiyle de
Burada söylemeyeyim, söyleyebilirim de ama bilmiyorum. Sonra o hocamı da hani
bir
sizin
sorun, ayıp olmasın kendisine. Bir sorun, onunla ilgili de konuşmak
tamam.
istemiyorum. Ben
Tamam.
bütün bu rehabilite bölgelerinde kendi yaptığım araştırmadan, bu Türkiye'de bilinmeyen bir şey, mycelium'un bu işin çözümü olabileceğini. Çünkü biliyor musunuz, ateşe, yangına dayanıklı bir şey mycelium.
Ya.
Yani...
Böyle söyleyeyim. Orada da çok büyük detay var. Bakın yani bu dedim ya simbiyotik bitki kökleriyle ortak yaşıyor bu mantarlar ve onların ağları her bitkinin kendine özgü bu
Bravo.
mantarları var. O da çok hassas. Yani çok detaylı bir konu. Hani atıyorum bir meşe ormanından bu mantar bunları bir de aşılama deriz biz. Meşe ormanından toprak alarak, humus alarak başka bir yere götürmek mümkün bu mantarların sporlarını. Bu şekilde buna aşılama
Zarar da
denir. Ama
verebiliriz yani. Başka bir türe
tabii
zarar da verebilir.
hiçbir işe yaramaz. Mesela ben bu mantarları aşıladım dersin. Meşeyi alır, çam ormanına götürürsünüz. Hiçbir işe yaramaz. Bunları da
Evet,
bilmemiz lazım.
bravo.
O da çok derin konu. Ama ben size ismi yollayacağım hocaya sorarak. O konuda
Çok
da belki
teşekkür
ilerleyen günlerde sizinle hocamla da görüşürüz.
Çok çok sağ olun. Çok teşekkür ederim Doğan Hocam ve lütfen sizden haber bekliyoruz. Umarım bu sinerjinin daha bürokrasiye yansımasına ve bürokrasideki farklı farklı alanlarda hizmet vermeye çalışan farklı odakların bir araya gelmesinde aracı olabilirsiniz. Zamanınızı bize ayırdığınız için çok teşekkür ederim.
Davet ettiğiniz için ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sizinle tanışmak keyifti.
Sizinle de.
Aden kitabını birlikte okumuştum.
Çok sağ olun.
İnşallah bir gün bize gelir, imzanızı alır.
Zevkle,
Çok
zevkle
sağ olun.
göndereceğim. Kendinize çok iyi bakın. Çok sağ olun hocam.
Çok sağ olun. Görüşmek üzere. İyi
İyi günler
akşamlar.
dilerim.